أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala bu celsemizi kendi katında ubudiyet olarak kabul eylesin. Allahu Teala sayenizi, amellerinizi kabul buyursun. Bugün işleyeceğimiz konu kardeşler, evlenirken kadında ve erkekte olması gereken sıfatlar, hangi sıfatlara kişi bakacak ve ona göre eş seçimi yapacak. Biliyorsunuz eş seçimi çok çok önemli bir seçim. Çünkü bu mesele elbise almaya veyahut da ev eşyası almaya benzeyen bir konu değil. Bu bütün ömrü neredeyse beraber geçireceğin bir hayat arkadaşı alıyorsun. Bu aldığın kimse ya dininde sana yardımcı olacak, dünyanda sana yardımcı olacak ve mutluluğu tadacaksın, ya da tam tersi Allah korusun dünyanı ve ahiretini karartabilir ve en bedbaht insanlardan olabilirsin. Eşlerin birbirleri üzerinde biliyorsunuz etkileri çok büyük. Evlilik sebebiyle intihar edenler, kendilerine kıyanlar, cinayet işleyenler, olaylar yapanlar piyasada mevcut. Çok. Düşünün, kendi nefsine kadın kıyıyor ve hatta erkek kendi nefsine ne yapıyor? Kıyıyor, intihar ediyor. Sebebi ise eşler arası olan kavgalar, sorunlar, işte çekişmeler. Bu kadar etkisi var. O yüzden baştan kişi eş seçimi yaptığı zaman nefsine göre değil, nefsine göre davranmamalı. Bu konuda Allah'tan korkup Allahu Teala'nın koymuş olduğu, belirlemiş olduğu sınırları muhafaza etmesi lazım ve akli bir şekilde yanaşacak. Şeriatı önüne mizan olarak koyacak ve Allah'a tevekkül edip böyle bir şeye ne yapacak? Kalkışacak. Böyle yaparsa, şer'i sebepleri yerine getirirse, Allah'ın izniyle salihe birine denk gelir. Hatta bazı imtihanlar yaşamış olsa da eşiyle, bunu der ki Allahu Teala bu şekilde takdir etmiştir ve Allahu Teala onu yani imtihan edebilir, erkeği kadınla, kadını da erkekle imtihan edebilir. Biz neticede dünya hayatında yaşıyoruz, imtihan hayatında yaşıyoruz ve kesinlikle evlenmiş olduğu eşi sanki gidip bir huriyle evleniyormuş gibi düşünmemeli. Her bir eş, her bir insan nedir? Kusurludur. Kullu beni Adem'e hatta, her bir Adem oğlu nedir? Günahkardır. Hatalar yapar, günahlar işler, gaflete düşer. Ama ve hayrul hattain ettevvabun, ama bu hata yapılan en hayırlısı tövbe edenlerdir. Yani Allah'tan korkuyorsa, imanı varsa, tövbe edip rücu ediyorsa ne ala, ne güzel. Bu o zaman işte o Müslümanı güzel Müslüman yapar. Ama günahında ısrarcı oluyorsa bu musibettir. Allah korusun. O zaman durumu iblise benzer. İblisin ki getirmiş olduğu itirazlar suçundan çok daha büyük. İtiraf etse, ya Rabbi nefsime uydum, kibir hasıl oldu bende, secdeye kapanmadım. Evet, itiraf ediyorum, günah işledim, ya Rabbi tövbe ediyorum, beni bağışla, affeyle demiş olsaydı Allah-u Teala affederdi. Ama ne yaptı? Gerçek hastalığını ortaya çıkardı, kibir hastalığını ortaya çıkardı ve itiraz ettikçe itiraz etti ve battıkça ne yaptı? Battı. Naam. Hangi sıfatlara dikkat etmesi lazım eş seçiminde? Birincisi kardeşler, özellikle hani zevce, yani eş olacak bayanlardan, bayan ararken, bayanla, bir bayanla evlenmek istediği zaman onun sıfatlarına bakarken, tabi birinci sıfat kardeşler dinli olması. Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi, estaizu billah ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin velev acebetkum. Bir cariye dahi olsa diyor, sizin hoşunuza giden bir müşrikeden daha hayırlıdır. Bir müşrikeyle evlenmek istediğiniz zaman belki çok güzel olabilir, kültürlü olabilir, tam aradığınız sıfatlarda olabilir, yani dünyalık olarak. Ama neticede din kısmında müşrikedir, Allah'a ortak koşuyor. Yani asli şirk içerisindedir. Ya da Yahudi ve Hristiyan mesela tiplerinden olabilir. Ya da günümüzde mürted bir kadın olabilir. Demokratik, laik ve hatta Allah'a ortak koşan işte tasavvuf ehlinden gibi ya da Şialardan gibi yani ve buna benzer fırkalardan olabilir. Açık bir şekilde Allah'a ortak koşuyorsa, hüccet ikame edilmişse ona müşrik taifedendir. Bunlarla kesinlikle evlenmek caiz değil. Velev ki hoşunuza gitse de diyor, beğenseniz de onu bırakın, bir cariye bile olsa cariyeyle evlenmeniz nedir? Sizin için çok daha hayırlıdır. Evet, yani maalesef bu noktada bazıları bir kadın görüyor, çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra onunla illa evlenmek için bin dereden su getiriyor. Ya bak, bu kadının dini bunda sıkıntılar var, büyük büyük bidatler var, fısk var, fucur var, şirk var. Ya da Müslüman değil bu kadın. Maalesef onu Müslüman yapmak için bin dereden su getirir. Ama onu elde etmek için de velisini de, eğer ki velisi vermiyorsa onu tekfir etmek için de hemen bin dereden hüccet getirir ve onu tekfir etmeye çalışır. Ya bu noktada nefse uymamak lazım. Bu caiz değil, haramdır. Evet, nefse uymadan kişi ne yapacak? Şeriata riayet edecek. Dinli olanı tercih edecek. Hatta Allah-u Teala diyor, cariye dahi olsa, dinli ise sen cariye olanı seç. Siyahi bir cariye dahi olsa, bir siyahi cariye var, dinli, Müslüman. Bir de tam beğendiğin bir kadın var ama Allah'a ortak koşuyor, şirk içerisinde. Senin yapacağın şey nedir? Allah için o hoşuna giden kadını Allah için bırakıp ne yapman? Diğerine yönelmendir. Evet, Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hani meşhur olan hadisinde diyor, kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Yani bu dört şey insanı rağbet ettirir. Ya dininden dolayı, ya güzelliğinden dolayı, ya nesebinden, onun yani şeylerin soyundan dolayı ya da malından dolayı zenginse, genelde bu şeyler insanı ne yapar? Evlilikte rağbet ettirir. Günümüzde de tabii okumuşsa, değil mi? İstikbali iyiyse, okumuşsa, bir rütbeye gelmişse bu da evlilikte tesir ediyor. Yani işin içinde dünyavi sebepler var, bir de uhrevi bir sebep var. Dikkatliyseniz 3 tane sebep saydı Aleyhisselatü Vesselam. Bir tane de uhrevi sebep saydı. Üçü dünyalık sebepler. Tabii o dünyana çok şeyi katabilirsiniz. Akrabam olduğu için, işte okumuş, çok kültürlü, İşte bazı yetenekleri var. İşte bu dünyalık sebepler var. Bir de uhrevi sebep var. Sen uhrevi olan sebebi seç diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü malumdur ki güzelliği olan bir kadının güzelliği çok kısa bir müddet sonra gidecek. Yani evlendikten sonra 10 sene, 15-20 sene en fazla o güzelliği dayanır. Ondan sonra yavaş yavaş yok olmaya başlar. Yani genelde insanlar biliyorsunuz 30-35 yaşlarını geçtikten sonra bu sefer eksilmeye başlıyor. O güzelliği gitmeye başlıyor. Çok kısa bir müddet sonra gidiyor. Mal olsa, zengin olsa, zenginlik Allah'ın verdiği bir nimettir. İstediği zaman alır. Bakıyorsunuz parası olan bir insan bugün zengin görürsünüz ama bir ay sonra, bir sene sonra tamamıyla fakirleştiğini, iflas ettiğini görebiliyorsunuz. Soy meselesi deseniz, evet iyi bir soydansa dinle beraber güzel ama sadece soy oldu mu, yani soy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bile olsa, bilemezsin Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi birisi çıkabilir. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasıydı ama küfrün ileri gelenlerindendi. Nuh aleyhisselamın oğlu kafirdi, hanımı kafirdi ama düşün, babası koca bir peygamber, ulul azm Nuh aleyhisselam. O sebeple bunun soyu işte Resulullah'a dayanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun soyu Türk soyu, Kürt soyu, Arap soyu bilmem ne. Yani bunun çok büyük tesiri yok. Evet, dinle beraber soy da olursa güzel, nurun ana nur. Ama sadece soy işe yaramıyor. فَظْفَرْ وِذَاتِ دِينِ تَرِبَتْ يَدَكْ Sen dinli olanı tercih et, yoksa ellerin topraklansın. Yani dinli olanı tercih etmezsin, sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun, sen çok kaybedeceksin. Ulema şunu söylemişler, demişler ki eğer dinle beraber senin seçmiş olduğun bayan dini güzel ise, bununla beraber güzel ise elhamdülillah nurun ala nur. Bununla beraber hem güzel hem de biraz malı da varsa bu daha da güzel oluyor. Ya aynen bir arabada nasıl böyle konfor yükseliyorsa, hem din var, hem güzellik var, hem mal var, hem de soy olarak, hem de kültür olarak, ya her taraftan donanımlı, nurun ala nur. Tabii ki bunlar ek olan güzel şeylerdir, hasletlerdir. Naam. Din dendiği zaman kardeşler, biliyorsunuz din kalıcı olan bir şey. Bu sayılan şeyler çok geçici, yok olacak olan şeyler. Yani en fazla dünyada faydalanacağın şeyler. Ama din hem dünyada hem de ahirette faydalanacağın şeyler. Yani bu bayan senin din noktasında cennete girmene sebebiyet verebilir. Cennette yüksek dereceler almana sebebiyet verebilir. Daha önce geçti hani, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe iman etmiş olamazsınız. Ayeti indiği zaman Ebu Dahdah ne yaptı? Ya Resulallah geldi, dedi ki bu Beyruha olan bostanım 700 tane ağacı var, düşünün. Büyük büyük hurma ağaçları var. Çok değerli bir bostan, çok büyük. İçinde su akıyor. Tabii su var, mükemmel. Aleyhisselatü Vesselam bazen o bostana girer, onun suyundan içermiş. Gelmiş bütün bostanı ne yapmış? Allah yolunda infak etmiş. Ya Resulallah, bostanımı Allah yolunda infak ettim. Ya Resulallah, al istediğin yere ver, istediğin yerde harca. Deyince aleyhissalatü vesselam, Allah senden kabul etsin. Ya Ebu Dahdah, ama en iyisi sen götür, fakir olan akrabalarına daha iyi olur. Fakir olan akrabaların daha evladır bu infak konusunda. Deyince tamam ya Resulallah diyor. Ve hanımına gidiyor, git. Hanımına diyor ki hadi çabuk diyor, toparlan diyor. Çocukları al, çıkıyoruz. Çünkü burası bizim değil diyor. Niye, hayırdır, ne oldu diyor. Ben Allah yolunda diyor bostanı verdim diyor. Allah yolunda infak ettim diyor. Hanımı ne diyor? Allah kabul etsin ya Ebu Dahdah, ne güzel yapmışsın diyor. Allah mübarek eylesin. Bu güzel bir ticarettir diyor. Hemen ne yapıyor? Çocukları toparlıyor, eşyasını toparlıyor. Ve oradan çıkıyorlar. Düşünün, böyle bir eş olduğu zaman ne kadar yardımcı olur Allah'a itaat konusunda. Otursan diyecek ki kalk cihada git, kalk ribata git, kalk teheccüd namazı kıl, kalk şunu yap, bırak vaktini öldürme, Allah'tan kork, Kur'an ezberle, şunu yap, bunu et, bak bu haramdır, sakın harama yönelme, haramdan bir şey alma, haram yedirme bize, biz sabrederiz, sana İtaat konusunda yardımcı olur. Ama öbür türlü Allah korusun seni batırdıkça batırır. Seleften olan bazı hanımlar eşlerine diyorlarmış ki sabahleyin çıktığı zaman aman efendi sakın haram bir şeyler getirme, rızık getirme. Çünkü biz açlığa sabredebiliriz ama cehennem ateşine sabredemeyiz. İstemiyoruz, sakın haram yoldan bizlere yiyecek hiçbir şey getirme. Açlığa insan dayanabilir, katlanabiliriz. Ama cehennem ateşine katlanamayız. Ya ne kadar fark var değil mi? Diğeri getir, yeter ki getir. Haram, helal dinlemeden. Getir diyor, ateş olacak Allah korusun. Evet, dinli olanı tercih et diyor aleyhissalatü vesselam. Başka hangi sıfat önemli? Özellikle şefkat, merhamet gibi şeylerle tanınıyorsa, yani aile olarak, ve da hani muvasafat üzere olduğu zaman mesela aracı olanlar diyorlar ki evet dini güzel, aynı zamanda aile olarak bunlar, yani bu kişiler şefkatli insanlar, merhametli insanlar, yani çoluk çocuklarına karşı şefkat içerisinde böyle davranışları var. Yani şimdi bir kısmı var Müslümandır ama çok sert, sürekli çocuklarını döver, çok böyle rahatsız eder sağ solu. Çok eziyet eder. Geçenlerde bir kardeş hanımını şikayet etti dedi. Vallahi dedi yani benim hanım muvahhide, Müslüman birisi ama her gün bize şikayet geliyor. Sürekli komşularla kavga ediyor. İşte çocuklar biraz tartışıyorlar gidiyor işte komşulara kavga ediyor onlarla. Taş atmışlar gidiyor taş alıyor milletin evine fırlatıyor. Her gün bize şikayet geliyor, her gün bize sıkıntı oluyor. Ne kadar anlatıyorum laf dinlemiyor. Yani böyle bir kadın oldu mu da dinli de dahi olsa sürekli seni ne yapar sıkıntıya düşürür. Evet Aleyhisselatü Vesselam diyor ki خَيْرُ نِسَاءِ نِسَاءٍ رَكِبْنَا الْاِبِلَى صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ Kadınların en hayırlı olanı yani deveye binen bu Kureyşlerden saliha olan kadınlar diyor. Çünkü yani Kureyşlerden özellikle olduğum mesela kadın saliha oldu mu çok güzel hasletleri oluyormuş. اَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ fi sigarihi ve ra'ahu ala zawjin fi zati yadihi. Çocuk konusu olduğu zaman çocuğa karşı çok şefkatli, merhametli olurlar. Çocukları olduğu zaman çocuklarına karşı şefkatli, merhametli, yumuşak huylu olurlar. Kocalarına karşı da ne yaparlar? Dikkat ederler, riayet ederler, gözetirler. Yani kocaları konusunda da çok iyi davranırlar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyleydi. Şu anda böyle midir? Allahu Alem biliyorsunuz aradan bayağı bir yıllar geçmiş. İnsanlar değişebiliyorlar. Naam. Kardeşler başka bir sıfat. Bakire olması daha sevimlidir İslam'da. Cabir radıyallahu anh'ın kıssası var biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam savaşlara gittiği zaman, sefere gittiği zaman önden yürümezmiş. Aleyhisselatü Vesselam şefkati, merhameti sebebiyle ashab-ı kiramını çok gözetlemesi sebebiyle arkadan yürürmüş. Ordu önden yürüyor, Aleyhisselatü Vesselam arkadan yürüyor. Sebebi ise belki orduda eşyasını düşüren olur. Geriye kalan olur, hastalıktan dolayı işte devesinde sıkıntı vardır. En azından onlara yardımcı olayım. Onların elinden tutayım, onlara destekçi olayım diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ashab-ı kiramını çok gözetlediği için arkadan yürürmüş. Derken Cabir radıyallahu anh'ı görüyor, bakıyor ki geriye kalmış devesi, yaşlı bir deve. İşte soruyor, hayırdır bu deven diyor, yani yürümüyor mu diyor, geriye kalmışsın. Ya Resulullah diyor, ben fakir olduğum için param yetmedi, böyle düşük bir deve aldım, yaşlı bir deve aldım diyor. Neyse işte biraz konuşuyor onun gönlünü hoş etmek için ne yaptın diyor. İşte evlendin mi? Evet ya Resulullah evlendim diyor. Kiminle evlendim? İşte ben işte bir dul olan bir bacıyla evlendim diyor. Çocukları falan var. Aleyhisselatü Vesselam niye diyor genç bakire birisini alsaydın diyor. Tuda'ibuha ve tuda'ibuka ve tula'ibuha ve tula'ibuka. Yani onunla şakalaşırdın, oynaşırdın. O da böyle seninle şakalaşırdı. Hani bakire olduğu zaman daha iyi olur falan. Ya Resulullah diyor çünkü benim babamdan kalma kızlar var. Şehit olduktan sonra bir sürü kız bıraktı. Onlara da ben hani birisi baksın diye olgun bir kadın olsun. Yani rastgele her bakın kadın bakamaz. O yüzden ben gittim dul olan birini seçtim. O yüzden onunla evlendim. Onun da çocukları falan var diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyor. Yani o zaman hani bu yaptığın güzel bir şey. Sen Allah senden kabul etsin. Çünkü hani sebep oldu mu yetimlere bakmak için veyahut da işte kız kardeşleri, çocukları varsa hani onlara baksın diye dul bir bayan tercih ediyorsa veyahut da bazı şer'i mazeretlerden dolayı tercih ediyorsa Allah kabul etsin. O şehidi yani şehit hanımını gözetlemek, çocuklarını gözetlemek gayesi mesela güdüyor. O zaman niyetine göre ecrini alır. Ama asıl olan bakire olması nedir? Daha iyidir. Çünkü bakire ile dul arasında farklar var arkadaşlar. Bakire duldan daha fazla eşine şey yapabiliyor, bağlanabiliyor normalde. Yani bu bilinen bir şeydir. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam onu tavsiye ediyor. Ama tabii sebepler olduğu zaman kişi ne yapabilir? Dul da alabilir. Neticede Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de evlendiği zaman Hatice validemizle dul olan bir bayanla evlenmişti. Bakire almamıştı. Sebepler durumu değiştirebilir. Naam. Evet, başka bir sıfat, itaat eden kadın oldu mu? Yani özellikle bunların ailesi ve tabu alacağı bacı, itaat etmeyle bilinen bir bacı. Yani görenler, tanıyanlar biliyorlar, diyorlar ki bu itaatkar birisidir. Bu da nedir? Daha güzel bir sebeptir. Hadiste yine ne diyor? Suyla annisai eyyü nisai hayır, hangi kadınlar daha hayırlıdır diye Resulullah Efendimiz'e sormuşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki elleti tesurruhu izâ nazara, baktığı zaman onu sevindiren, baktığın zaman seni sevindiren. Ve tuti'u izâ amar, emrettiği zaman itaat eden. Ve la tuhalifu fîmâ yekrahu fî nefsihâ ve lâ fî mâlihî, gerek kendi nefsinde gerek malında hoşuna gitmeyecek şeyleri yapmayandır. Hangi kadınlar daha hayırlıdır diye sorulduğu zaman onu sevindiren. Şimdi fark var kardeşler. Sen işten yorgun gelmişsin. Belki bazı sıkıntılar yaşamışsın iş yerinde. Hatta kavga etmişsin. Bir şeylerini kaybetmişsin. Moralin bozuk. Eve bir geliyorsun. Hanımın kapıyı açarken yüzü asık. Hemen hemen her gün bu şekilde seni karşılıyor. Ve ilk yaptığı şey hoş geldin demeden, gördün mü senin çocuk ne yaptı bugün? Bugün biliyor musun sular şöyle taştı, boru patladı, şu oldu, bu oldu, zaten sen sürekli ihmal ediyorsun. Sen hep böylesin diye bir böyle karşılama var. Bir de hoş geldin, ne yaptın bugün? Velhasıl böyle güzelce böyle güzel laflar söyleyip sonra diyebilir yani ya bugün şöyle şöyle sıkıntılar oldu. Tabii istirahat, biraz istirahat ettikten sonra belki yemeğini yiyip kendine geldikten sonra evdeki dertleri anlatırsa insan kabullenir. Ama ilk girer girmez dertle karşılaştığı zaman o eve bir daha girmek istemez. Fark var. O yüzden yani baktığın zaman seni sevindiren, kendisine çeki düzen veren, yani kocasını memnun etmek için davranan, emrettiği zaman itaat eden, asi olan değil. Tamam senin dediğini yapacağım. Tamam senin dediğin gibidir. Tamam hoşuma gitmese de Allah için itaat edeceğim deyip nefsini ezerek ne yapan? İtaat eden. Ve gerek nefsinde hoşuna gitmeyen şeyler var. Bunu yapma diyor, yapmaması lazım. Şuraya çıkma diyor, çıkmaması lazım. Malı konusunda malını muhafaza etmesi lazım. Eve bir geliyor diyor ki ya 1000 lira vardı şurada ne oldu? Ya sana söyleyecektim unuttum da çarşıya çıktım harcadım bir şeyler aldım. Bir anda bütün parayı harcamış. Ve tabii bu erkeğin hoşuna giden şeyler değil. O yüzden malını koruyan, malını muhafaza eden, israf etmeyen, çaçur etmeyen böyle bir kadınlar nedir? Bu kadınlar en hayırlı olan kadınlardır diyor. Bir de son sıfat. Çocuk getiren, doğurgan olan kadınları tercih edin diyor. Sebebi ise çocuklar oldukça Müslümanların fazlalaştıkça aleyhissalatü vesselam diyor hani evlenin, çocuk getirin ta ki sizin çokluğunuzla kıyamet gününde övüneyim diyor. Yani İslam ümmeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ne kadar çok olursa sayı olarak, adet olarak o kadar aleyhissalatü vesselam'ı da sevindiren bir olay olacak. Kıyamet gününde düşünün, büyük büyük topluluklar, hepsi de Resulullah Efendimiz'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, güzel güzel Müslümanlar. Yani bir Müslüman tabii çocukları getirip Allah yolunda yetiştirdi mi, hem onun için sadaka-i cariye olur, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini çoğaltmış olur, hem de İslam ümmetine faydası olur. Tamam. Evet, bunlar genelde kadınlarda olması gereken sıfatlar. Erkeklerde olması gereken sıfatlar kardeşlerim, dinli olması. Hani اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ diyor aleyhissalatü vesselam. Size diyor dini ve ahlakı güzel olan birisi geldiği zaman evlendirin diyor. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz zaman onu evlendirin, aksi halde yeryüzünde fesat olur diyor. Yani sen evlendirmezsen, vermezsen bu insanlar ne olacak? Harama yönelebilirler. Zinaya düşebilirler. Kızını evde bırakırsan senin kızın haramlara düşebilir. Bazıları kızlarını evlendirmiyorlar. Bana hizmet etsin, annesine hizmet etsin veya istikbalini kazansın. 30 yaşına gelmiş halen daha evlendirmiyor. Belki bir daha evlenemeyebilir bu kız ve Allah korusun haramlara düşebilir. Ve zorluk çıkarırlarsa o evlenmek isteyen Müslümanlar haramlara düşebilirler. Bu konuda Allah'tan korkmaları lazım. Yani evliliği kolaylaştırmaları gerekiyor. Naam. Yine bununla beraber hani dinli olmasıyla beraber bir de Allah'ın kitabından mesela Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemişse, hafız ise nurun ala nur ne güzel. Ve yarısını ve hatta dörtte birini ve hatta bazı cüzler. Yani ne kadar Allah'ın kitabından ezberlemişse o kadar güzeldir. Tabii sahabe-i kiram döneminde Allah'ın kitabından ezberlemek demek o oranda da o kadar fakih olmak anlamına geliyordu. Yani sadece kuru ezber değil. Ezberleyip amel eden anlamına geliyordu sahabe döneminde. Şimdi de böyle. Yani İslam ile amel eden, bilgili olan ne kadar bilgili olursa o kadar güzel olur tabii. Artı kadına bakabilecek durumu olan yani sağlık açısından evliliğe müsait ise. Çünkü evliliğe müsait değilse evliliğe kalkışması caiz olmaz. Ya da en azından hastalığını, sıkıntısını karşı tarafa bildirmesi lazım. Vallahi bende şu şu hasletler var. Kabul ederse evleneceği bacı nurun ala nur, sıkıntı yok. Ama kabul etmezse kendisinde evliliğe mani olan hastalıklar veya sıkıntılar varsa evliliğin yani rükünlerine aykırı olan ve hatta evliliği bozabilecek, huzursuzluğa sebebiyet verebilecek, anlaşmazlığa sebebiyet verebilecek bazı hastalıklar, bazı kusurlar varsa erkekte o zaman evliliğe kalkışmayacak ve hatta bunları ne yapacak? Karşı tarafa bildirecek. Aynı zamanda bir de gücü yetecek. Yani maddi olarak gücü yetecek. Hanımına bakabilecek bir durum varsa o zaman ne yapacak? Evliliğe kalkışacak. Ama maddi durumu yoksa evlenip de Allah Kerim nasıl olsa çalışmıyor ve rızık gelecek derse o zaman zulmetmiş olur. Hanımına zulmetmiş olur. Bu da doğru değil, caiz değil. Yani en azından kalkıp böyle çalışan ve hatta çalışmak için yani sağa sola müracaat eden, rızkı peşinde koşturan, rızkını helal yollardan getirmek isteyen, sağdan soldan gidip dilenen değil. Dilenmesi caiz değil. Yani imkanı varsa çalışmaya, gücü varsa gidip dilenmesi haramdır, caiz değildir. Dilencilik yasak İslam'da aslen. Çok zaruret olmadığı zaman yani sağdan soldan gidip istemesi caiz değil. Ama zor duruma düşmüşse zaruri hallerde bu istisna asıl olan kişi ne yapması lazım? Kendi rızkını temin etmesi lazım. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları zaman evlilik konusunda kadının bir tanesi geliyor. Ya Resulallah işte beni Muaviye istiyor. Bir de Ebu Cehm var. Ebu Cehm adında birisi var. Bir de Muaviye diye birisi var. Aleyhisselatü Vesselam bunların sıfatlarını bahsederken Ebu Cehm biraz kaba bir adammış. Sopayı boynundan aşağı indirmez diyor. Çok döven birisidir. Sopa atan birisidir yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor hani dikkat et. Böyle bir hasleti var. Muaviye için de fakir birisidir diyor. Sen en iyisi başka birisini söylüyor falanla evlen diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu iki sahabeyi tavsiye etmiyor. Bir tanesi biraz gaddar, biraz zalim, döven, sürekli kadınları döven, dövmeyle meşhur olan sopası boynundan aşağı inmeyen birisi, öbürü de diyor sa'lukun la mala lehu diyor. Fakir birisi diyor. Malı falan yok diyor. Yani bayağı bir sıkıntı yaşarsın. Aleyhisselatü Vesselam burada hani malsız olduğunu söylüyor. Yani tabii şimdi fakir bir insanın fakir olması o ayrı bir şey. Yoksa normalde birisi bir bayan geliyor ya Resulullah kendi nefsimi sana feda ettim. Hani benimle evlenmek istersen ya Resulullah. Hiçbir şey istemiyorum. Kendisini şey yapınca arz edince Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Yani benim evliliğe şu anda ihtiyacım yok diyor. Sonra bununla evlenmek isteyen var mı diyor sahabesine. Oradan bir tanesi fakir birisi kalkıyor. Ya Resulullah ben evleneceğim diyor. Peki bir şeyler getir var mı diyor. Elinde bir şey var mı diyor. Buna mehir takdim edeceğin. Ya Resulullah hiçbir şey yok diyor. Git diyor en azından bir demir yüzük getir diyor. Ya Resulullah o bile yok diyor. Ya hiçbir şey yok takdim edeceği. Subhanallah. Bir demir yüzük dahi yok. Bugün demir yüzüğü 10 liraya alabilirsin. Subhanallah o kadar fakir. Peki Kur'an'dan ne biliyorsun diyor. Ya Resulullah Bakara ile Ali İmran surelerini ezbere biliyorum diyor. Tabi ahkamıyla beraber eskiden öyleydi. Ashab-ı kiram ahkamını öğreniyorlardı. O zaman diyor bu iki sureyi ona öğretmek şartıyla mehir olarak seni evlendirdim diyor. Tabi bayana da soruyor. O da evet deyince kabul edince aleyhissalatü vesselam evlendiriyor. Tabi bu sahabe yani rızkını kazanabilecek olan bir sahabe. Evet fakirdir o anda hiçbir şey yok ama Allah'ın izniyle çalışabilecek birisi. Ama öbür türlü çalışmayan, tembel olan yani genelde ihmalkarlıkla bilinen insanlar oldu mu tabii kızları vermek yani doğru bir şey değil. Onları iftila etmek doğru bir şey değil yani. Tamam. Evet başka bir sıfatı erkeklerin kadınlara karşı şefkatli, merhametli olması, zalim olmaması. Yani erkekler vardır ki bu aynı az önce geçen rivayette Ebu Cehem kıssasında olduğu gibi zalim birisi biraz. Yani kadınları çokça döven bir yapıya sahip aleyhissalatü vesselam onu tavsiye etmiyor. Git Usame ile evlen diyor. Bu az önceki geçen rivayette Usame denen birisiyle git evlen diyor. Ne? Başka bir haslet tabii bayanın beğendiği birisi olması lazım. Hani bazıları ne yapıyorlar? Belki erkeğe göstermeden babası kabul ediyor ve kızını bir anda evlendiriyor. Halbuki kız gördüğü zaman beğenmeyecektir. Yani kıza sormak lazım. Bak beğendin mi, gördün mü? Hani görmediysen bir daha gör. Beğenmesi lazım ki çünkü baştan nefret ederse o evlilikte bir hayır gelmez. Beğenmesi lazım. Tamam. Bir de denk olması gerekir demişler ulema. Tabii bu konuda ihtilaf var kardeşler. Bazıları denk olması lazım demişler. Bazıları demişler ki bu kemaliyattır. Denk olması yani mesela ne gibi? Bayan mesela zengin ama kendisi fakir. Bayan mesela üniversite mezunu ama kendisi ilkokul mezunu, ortaokul mezunu gibi. Ve buna benzer yani biri soylu biri soysuz gibi. Bu gibi denklik konusunda bazı ulema demişler ki denk olması lazım. Bazıları da demişler ki yok yani kemal bakımından denk olursa daha güzel olur. Yani uyum sağlamaları açısından. Ama denk olmasa da kabul ediliyorsa olabilir. Çünkü öbür türlü hani kemaliyet meselesinde bayan zengin oldu mu, erkek fakir oldu mu geçim sıkıntısı geçti yani olabilir ve hatta geçimsizlik olabilir. Bayan zenginliğe alışmıştır, fakir hayat ona ağır gelebilir. Ya da mesela hani dediğim gibi doktordur, okumuştur ama öbürü de normal bir sanatı vardır. Anlaşmazlık çıkabilir. Ne bileyim işte sürekli hanımı ona karşı böyle şey yapabilir. Kibirlenebilir. Bu gibi şeyler olabilir. O yüzden erkeğin her zaman bayandan şey yani mal olarak belki işte konum olarak ve buna benzer noktalarda daha üstün olması daha nedir? İyidir aslen. Ama bayan üstün olması da bir sıkıntı değil yani. Hani evliliğe mani olan bir şey değil. Ama denklik olması özellikle denk getirmek nedir? Daha doğrudur yaşantı açısından. Çünkü denk olmadı mı anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor. Evet kısacası bunlardan ibaret. Bu kadarla iktifa edelim inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.